Cihat, ganimet ve din güzellemeleri hakkında birinci yazı. İnsan tanımının karşılığı olan akıllı varlık üç temel öğe ile yaşar: beslenme, barınma ve üreme. Bu öğeleri yöneten akıl ve duyuların bileşkesidir. Bu durağan öğeler insanın 200 bin yıllık macerasının değişmeyen zaman yolcularıdır. Bu öğelere insanların birlikte yaşama zorunluluğu egemen oldukça bireysel akıl ve hırs duygularının yönlendirmeleriyle sosyal yapılanmalar oluşmuştur. Bu öğelere güvenlik, aidiyet, saygınlık ve kendini gerçekleştirme öğeleri eklenerek piramit tamamlanmıştır. Aidiyet ve kendini gösterme ise konumuzu biçimlendiren ana öğelerdir. Bu oluşum çekirdek aileden kabileye, kabileden büyük topluluklara kadar iktidar olmak fantezi ve olgusunu tetiklemiştir. Çünkü iktidar erkeği farklılaşma zevkini tatmin ederken her yönüyle zengin ve cazip olanaklara da sahip olma ortamını sağlamıştır. Bu hırsın yöntemi insanların doğadan faydalanmaları sağlanırken doğanın bilinmezliklerinden gelen korkuları adlandırarak diğer insanları ikna ve de kendisine itaat ettirerek bağlı kalmasını sağlamaktır. Bunu yüzyıllardır ahlak ve din olarak tanımladık. Ahlak, insanın beraber yaşayabilmesi için en asgari ölçülerde oluşturduğu ve saygı gerektiren kuralları belirler. Bu kurallar toplumsal ilişkilerin çekirdek oluşumlarıdır. Ahlak süreci yukarıda belirttiğim iktidar hırsı süreci yapılanması ile dinsel kuralları toplumun yaşamına sokmuştur. Toplumsal yaşam bir toplanma alanı yaratarak bunu mabetlere yöneltmiş ve günümüze kadar gelen din güzellemeleri süreci başlamış, inançların seçenekleri oluşmuştur. Bu inanç seçeneklerinden olan Hazreti İbrahim Avram hipotezi, aynı ırksal ve bölgesel ortamda ardışık, müteselsil üç inanç oluşturarak günümüze ulaşmıştır. İbranilik, Hristiyanlık ve İslamiyet. Bu inanç sistemlerine tek tanrılı dinler adını veriyoruz. Burada sorgulamak istediğim konu tek tanrılı dinlerde cihat ve ganimet oluşumunun seyridir. Dinin sonsuz konuları vardır ama mesleğim bana insan iktidar erkinin bu dinlerde yansımasını incelememeyi daha ussal bir girişim olarak önerdi. Dinlerin veya eskiyi bırakıp yeni bir din oluşumunun özünde iktidar erkinin azınlık tekelinde yoğunlaşması sonucu eski deyişle kahir ekseriyetin yani büyük çoğunluğun ise esaret, yoksulluk ve insan onuruna ters gelen davranışlara maruz kalarak gururunun aşağılanması vardır. Bu ortam sürükleyici bir önder veya gruplar bulması durumunda ruh tarlasında yeni fiziler oluşturarak kişilik kazanır ve de inandıklarını önce sorgular, var olanı iyileştiremiyorsa vazgeçip yeni bir inanç koordinatına yerleşir. Bunun çarpıcı örneği 1000 yıllık Jüpiter dininin yerini Hristiyanlığa bırakmasıdır. Bir tanrıdan veya tanrıçadan yüz bulamayan, tanrıların çokluğunda kitleleri yatıştıramayan egemenler derhal kutsal simgeyi değiştirip yeniler. Bu bağlamda ana öğe yeni inancın vaat ettikleri ve öngördüklerinin tanrısal hipotezden çıkıp somut iktidar hırsı verilerine dönüşmesinin ve denkleşmesinin çekiciliğidir. Bu durum dinin maddiyat olgusu olan cihat yöntemi ve de ganimet getirisidir. Burada kritik olan soru şudur. Soyut Rab, Teos ve Allah hipotez varsayımı nasıl oluyor da somut bir olgu olan cihat ve ganimete yol açıyor ve topluluklar buna göre yönetiliyor ve oluşuyor. Bu iki kavramı birbirinin iz düşümü olan üç din içeriğinde incelememize kritik akıl bize öneriyor. İbrani dininde cihat ve ganimet. Tevrat'ta yazdığı üzere İsrailler takriben M.Ö. 1400'de Mısır'dan çıktıktan sonra Rab tarafından vaat edilen diyar denilen kutsal topraklardan olan Fenike Filistin yani zamanındaki adıyla Kenan diyarını oradaki ulusları yok ederek ele geçirdiler. Rab uğruna cihat ve fetih Tevrat'ın sayılar ya da çölde sayım kitabında ganimetin dağıtımı açıkça anlatılır. Metin şöyledir. Rab Musa'ya şöyle dedi. Sen Kain, Elazar ve topluluğun aile başları ele geçirilen insanlarla hayvanları sayacaksınız. Ele geçirilenleri savaşa katılan askerlerle topluluğun geri kalanı arasında paylaştıracaksınız. Savaşa katılan askerlere düşen paydan, insan, sığır, eşek, davardan vergi olarak Rab'be 1/500 pay ayıracaksın. Bu vergiyi askerlere düşen yarı paydan alacak, Rab'be armağan olarak Kain, Elazar'a vereceksin. Öbür İsraillere düşen yarıdan, gerek insanlardan, gerek hayvanlardan, sığır, eşek, davardan 50'de birini alıp Rabbin konutunun hizmetinde sorumlu olan Levlileri vereceksin. Musa ile kahin Elazar Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Aynı bölümdeki diğer bazı ayetleri de verelim. Savaşa katılan askerlerin ele geçirdiklerinden kalanlar şunlardı. 675 bin davar, 72 bin sığır, 361 bin eşek, erkekle yatmamış 32 bin kız. Savaşa katılan askerlere düşen yarı payda şuydu. 337 bin 500 davar, bunlardan Rab'be vergi olarak 675 davar verildi. 36 bin sığır, bunlardan Rab'be vergi olarak 72 sığır verildi. 500 eşek, bunlardan Rab'be vergi olarak 61 eşek verildi. 16 bin kişi, bunlardan Rab'be vergi olarak 32 kişi verildi. Musa, Rabbin kendisine buyurduğu gibi Rab'be ayrılan vergiyi kâhin Elazar'a verdi. Musa'nın savaşa katılan askerlerden alıp İsraillere ayırdığı yarı pay şuydu. Topluluğa düşen yarı pay 337 bin 500 davar, 36 bin sığır, 30 bin 500 eşek, 16 bin kişi. Musa Rabbin kendisine buyurduğu gibi İsraillere düşen yarı paydan her 50 kişiden ve hayvandan birini alıp Rabbin konutunun hizmetinden sorumlu olan Levililere verdi. Ordu komutanları, binbaşılar ve yüzbaşılar Musa'ya gidip Efendimiz yönetimimiz altındaki askerleri saydık eksik yok dediler. İşte ele geçirdiğimiz altın eşyaları, pazıbentleri, bilezikleri, yüzükleri, küpeleri, kolyeleri getirdik. Günahlarımızı bağışlatmak için bunları Rabbe sunuyoruz. Musa ile kâhin Elazar altını, her türlü işlenmiş altın eşyayı onlardan aldılar. Binbaşı ve yüzbaşılardan alıp Rabbe armağan olarak sundukları altının toplam ağırlığı 16.750 şekeldi. Savaşa katılan her asker kendine yağmalanmış maldan almıştı. Bu metin 5000 yıllık İsrail tarihinin bir yüzünü gösterdiği gibi bugünkü Filistin olayının İsrail kamuoyu tarafından algılanmasının tarihsel ve dinsel esasını veriyor. Hristiyanlıkta cihat ve ganimet. İbrahimi dinlerin ikinci oluşumu, Tevrat'ın farklı bir yorumunu ve yaşanan adaletsizlikleri kınayarak yeni bir anlayış getiren müjdeci Rabbi Yeşu yani Hazreti İsa'nın dini ritüelleridir ve havarilerce yazılan İncil adlı dört esas kitaptır, diğerleri imha edilmiştir. Hazreti İsa savaşa karşı bir insandır. Bu nedenle İncil'lerde ganimet paylaşımı hakkında bir bilgi yoktur. İlk Hristiyan cemaatlerinde ortaklaşa bir yaşam vardı. Nitekim İncil'in, Elçilerin İşleri kitabında imanların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı diye yazar. Ancak Hazreti İsa bir eylem insanıydı. Hazreti Musa'nın dinini ıslah etmeye girişmiş bir yorumcu gibi değildi. Din, dinsel kurumlara ve din adamlarına tamamen karşıydı. Kudüs'te tapınağa basıp elinde kamçıyla herkesi kovalaması, tapınağa satıcıların girmesine engel olması, İsa'nın kiliselerdeki fresklerde gösterildiği gibi çelimsiz bir insan değil, güçlü kuvvetli olduğu ve de yoldaşlarının silahlı olduğu bilinmektedir. Hazreti İsa, baba yani Tanrı'nın oğlu olduğunu belirtmeye başladıktan sonra giderek vurgusal bir söylemi havarilerine benimsetir. O da Tanrı'nın krallığını kurmaktır. Bu söylemi havarilerine bir görev olarak verir ve bu Paulus ve Peter'in kuracağı kilisenin anayasası olur. Tanrı'nın krallığının kurulması ödevi, kilisenin Tevrat kaynağındaki cihat ve ganimet emirlerine yeni bir anlayış getirerek İsrail'in kavmi olan din anlayışını emperyal bir yöne çevirir ve yeni bir dünya düzeni Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ve Vatikan'ın amir olması ile Haçlı seferleri kilisenin patronajında hem kendi içinde hem de dış fetihlerde acımasız tablolar yaratır. Öldürme nedenleri Tanrı'nın krallığı adınadır. Hristiyanlık yüksek organizasyon gücü, yoksul ve köle insanlar arasında fark gözetmemesi, suçları affetme kolaylığı, doğuştan ölüme kadar rahip kontrollü bir yaşamla hem büyük tahribatlar hem kıyımlar yapmıştır. Ancak Hristiyanlık bin yıllık bir sükût ve medeniyet ölçeğinde çok düşük yaşam ortamından tekrar üzerine yerleştiği Yunan ve Roma kültürlerinden nemalanarak, sorgulayarak reform ve rönesans oluşumları ile hümanist ve laik kuralların hakim olacağı seküler bir yaşama yönelmiştir. Bu beceri ayrıca incelenmelidir. Yazımız devam edecektir. Yazan Cenap Murtezaoğlu.